Ayrım 23, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 293. Angela tekrar yavaşça anlatmaya başladı. Tacın üst kısmında süslemeler tarafından güzelce gizlenen delikler var. Bilimsel araştırmalar bu deliklerin içinde demirli metal kalıntıları olduğunu ortaya koymuş. Bu sefer daha yoğun bir sessizlik oldu. Sessizliği yine Angela böldü. Son bir şey daha var. Bunu sana resmi gösterdiğimde hemen fark edeceğini düşünmüştüm. Tekrar bak, iyice incele. Benny resmi uzun bir süre inceledi. Her geçen saniye Angela'nın ona yönelttiği haftalık kare bulmacalardaki nahas bu küçük oyunu çözemediğinden dolayı kendini bir aptal gibi hissediyordu. Haydi ama sana küçük bir ipucu vereyim. Boyutlara dikkat et. Benny birden aydınlandı. Çok küçük. Günümüze ulaşan demir taç resimdekinden çok küçük, insan kafasına uygun bir miğferin kenarlarını saramayacak kadar küçük. İnsan kafası yerine kral kafası demek daha zarif olabilir. Ama gerçekten de öyle. Günümüze ulaşan taç tarihin anlattığı ve Konstantino'nun madalyonunda gösterildiği gibi bir miğferin üstüne geçemeyecek kadar küçük. Zamanla çekmiş mi diyerek espri yaptı komiser. Tacın üstündeki ızdırap çivisinden dökülerek yapılan demir yaya ek olarak iki hatta üç plaka eksik. Bunların güç uygulanarak çıkarıldığı çok belli ve bilimsel analizler tarafından da onaylanmış. 1350'de Bracci Forte tacın içine gümüş halkayı eklemeden önce alınmışlar. Benny zihninde aniden beliren bir düşünceye yoğunlaşmak üzereydi ki Ingroya'dan telefon geldi. ''Doktor, Carnelia ortaya çıktı. Telefonla arayıp sizi sordu.'' ''Cep telefonundan mı? Sinyali yakalamaya çalışıyoruz.'' ''Beni neden aradığını söyledi mi?'' ''Hayır, çok tedirgindi. Çok acil olduğunu ama sadece sizinle konuşacağını söyledi. Ona cep telefonunuzu verdim doktor. İçinde bulunduğu hali düşünürsek birkaç dakika içinde sizi arayacaktır.''
''İyi, kapat o zaman. Hattı meşgul etmeyelim.''
''Doktor, bir şey daha var. Rivera'yı kaybettik.''
Kahretsin, Benny sıkıntısını gösteren bir jest yaptı. Birini bulurken diğerini kaybediyorlardı. Ingro'ya açıklamaya başladı.
Carreno'dan direkt Milano'ya doğru ilerledi. Sonra karayoluna çıktı. Autolaghi'den Varese'ye yönelip Lainate çıkışından çıktı. Gişede kuyruk vardı, ondaysa hızlı geçiş kartı. Böylece izini kaybettirdi.
Benny gözlerini havaya dikip kadere ve polisin elindeki modern ve güçlü araçlara küfür etti. Hızlı geçiş kartı olmayan polisler.
Şimdi hattı boş bırak Ingro'ya ama Carnelia'nın telefonundan yerini tespit eder etmez beni ara.
Komiser ani bir hareketle masadan fırladı ve hızlı adımlarla Puntos'una doğru ilerledi. Angela peşinden geliyordu.
Zengin mi oldun? Bir çörek ve iki kahve için 20 avro bıraktın.
Seni eve bırakayım, hemen gitmem gerek.
Yeni haber mi var?
Arkadaşın Margas'a anlatacak şeylerimiz olması için harekete geçmemiz gerek. Sence de öyle değil mi?
Sen tam bir şapşalsın. Budalanın tekisin dedi Angela gülümseyerek. Her neyse sen hiç rahatsız olma, ben kendim dönerim. Ama öncesinde burada olduğuma göre San Marco'yu ziyaret edeceğim.
Carnelia'nın telefonu iki dakika sonra tam Benny Park yerinden çıkmak üzere manevra yaparken geldi.
Komiser, ben Orazio Carnelia. İki gün önce sahaf dükkanında görüşmüştük, hatırladınız mı? Yalvarırım, umutsuzca yardıma ihtiyacım var.
Ingro haklıydı, sahaf endişe içindeydi. Hayatım tehlikede, Valeriani'nin katili beni takip ediyor. Benny geri gitmekte olan Puntos'uyla yolun tam ortasında birden durdurdu.
''Siz profesörü kimin öldürdüğünü biliyor musunuz?'' diye sordu sakin görünmek için çabalayarak.
''Evet, dün özel bir yere gittim. Orada bu kişiyi gördüm ve her şeyi anladım. Ama o da beni gördü ve durumu anladığımı tahmin etmiş olmalı.''
''İsim?''
''Arabayla dönerken beni takip ettiğine eminim. Ama izimi kaybettirmeyi başardım ve güvenli bir yere sığındım. En azından şimdilik.''
''İsim, söyleyin şu ismi bana.''
Carnelia adeta nefes nefese konuşuyordu.
''Size her şeyi yüz yüze anlatacağım komiser, yüz yüze ama ancak bana koruma güvencesi verirseniz.''
''Kahretsin Carnelia, bu bir Amerikan polisiye filmi değil ve siz mafyaya karşı tanıklık falan yapmıyorsunuz.''
Öfkeli sürücüsüyle Benny'nin üstüne gelen bir araba yolun tam ortasında duran Punto'yu gürültülü bir şekilde teğet geçti. Siz yine de sakin olun. Saçınızın bir telinin bile zarar görmemesini sağlayacağım. Nerede olduğunuzu söyleyin de gelip sizi alayım.
Pariana'da, Le Cinque Vie Oteli'ndeyim. Maria Rossi sahte ismiyle bir oda tuttum.
Dipnot, Mario Rossi, İtalyan bir futbolcu. Yaratıcılığınızı tebrik ederim diye düşündü benli. Beni orada bekleyin, olabildiğince çabuk geliyorum.
Carniglia'nın sesi neredeyse ağlamaklı çıktı. Çabuk olun komiser, kalp tedavim için kullandığım ilaçlarımı almam gerekiyor. 24 saatten fazla bir süredir hiçbir ilacımı içemedim.
Benli kafasında beliren sahafın aniden nalları dikme ihtimalini hemen uzaklaştırıp sordu. En azından şunu söyleyin, olay Petterini'nin el yazmasının etrafında dönüyor, öyle değil mi?
Evet, o lanet el yazması.
Sizde bir kopyası var mı?
Yanımda. Gelip beni alın komiser, beni koruyun, size her şeyi anlatırım.
Carniglia bunları söyleyerek konuşmayı sonlandırdı. Benli vites değiştirip yolun ortasından çekildi. Tam o sırada cep telefonu tekrar çaldı.
Doktor, onu bulduk. GPS Mariana'da bir oteli gösteriyor. Otel.
Le Cinque Vie. Biliyorum, en azından oraya nasıl gideceğimi söyle. Daha önce ismini hiç duymadım.
Harita önümde açık. Şu an neredesiniz doktor?
Polinezya'da sahildeyim. Şimdi bir kayağa atlayıp Cenova'ya doğru kürek çekmeye başlayacağım. Hangi cehennemde olabilirim ki Ingroia? Milano'da ofisin önündeyim.
Ingroia sabrını korumaya çalışarak derin bir nefes aldı. Bakalım, Mariana hiç uzak değil. İç kısmın kuzeybatısında kalan bir yerleşim yeri. Sizin için en uygunu otobandan göllere doğru ilerlemek ve çıkış olarak...
Ah, hay aksi! Hay aksi ne? Hangi çıkıştan çıkmam gerek?
Lainate çıkışından doktor. Rivera'yı kaybettiğimiz yer...
18. bölüm. Komiser Benli Le Cinque Vie oteline ulaştığında gözlerine inanamadı. Hatta bir süre gözlerini gördüklerinin gerçek olamayacağına inandırmaya çalıştı. Kısa bir süre önce Puntos'u onun için olağanüstü olan bir hızla Bariana'ya doğru yola fırladığında en yakın polis birimlerinin oraya yönlenmesi için emirler haykırmıştı. Rivera o civardaydı ve belki de harekete geçmeye hazırdı. Komiser direksiyona yapışmış kendine soruyordu. Carniglia hangi karmaşık yollara girmişti de Rivera ile tanışmıştı? Ve nasıl olmuştu da onu görür görmez Profesör Valeriani'yi Orfeo ile birlikte Rivera'nın öldürdüğünü anlamıştı?
Dün özel bir yere gittim demişti sahaf. Bir yer, hazinenin saklandığı yer miydi? Bu yüzden mi durumu hemen anlayabilmişti? Çalıntı mal satan birine mi gitmişti? Vicdansız zengin bir koleksiyoncuya mı gitmişti? Carniglia'nın profesörün ölümüyle bir ilgisi var mıydı?
Benli gişelerdeki kuyruğu görünce canı cehenneme diye küfrederek düşüncelerini sonlandırdı. Nasılsa birkaç dakika sonra istediği cevapları alacaktı. Oysa... Otelin önüne vardığında mavi ışıkları yanıp sönen iki arabanın yanındaki ambulansı ve insan kalabalığını hemen fark etti. Arabasından inerken sedyeye bağlanmış sahafın başında solunum cihazını tutan bir doktor ile apar topar ambulansa konulduğunu gördü. Polis ekiplerindeki adamlardan biri hemen komiser Benli'nin yanına giderek açıklamaya başladı.
Çok yakındaydık ve birkaç dakika içinde buraya ulaştık. Bay Rossi'yi odasında bulduk ve ona bize emir verildiği şekilde siz gelene kadar kendisini korumakla görevlendirildiğimizi söyledik komiser. Sakin görünüyordu ama sonra birden rengi soldu, bağırarak elini göğsüne götürdü ve sonra da yatağa yığıldı. Nefes almıyordu.
Hayata döndürmeye çalıştınız mı?
Evet komiser, bunun eğitimini aldık. Kalp masajı ve ağızdan solunum yaptık. Diğer ekipteki meslektaşlarımızla dönüşümlü olarak devam ettik. Zaten 10 dakika sonra doktoruyla birlikte ambulans geldi.
Benli kendine lanet etti. Daha yarım saat önce Carniglia'nın pat diye ölüverdiğini düşünmüştü. Kendini kötü hissetmeden önce sizle konuştu mu? Bir şey söyledi mi?
Hayır, sessizce oturup sizi bekledi. Sakin görünüyordu.
Benli adamlardan birinin sigarasıyla kendininkini yaktı. Doktor ne dedi?
Kalp krizi.
Kurtulabilir miymiş?
Yanlarında taşınabilir bir defibrilatör vardı.
Dipnot. Elektroşok uygulayarak kalbin normal atış ve ritmini geri kazanmasına yardımcı olan bir medikal cihaz.
Kalbi tekrar çalıştırmayı başardılar. Doktorun neyse ki hastanın göz bebeklerinin henüz büyümediğini söylediğini duydum.
Benli öfkesini biraz indirip sakince düşünmeye çalıştı. Telefonda konuşurken Cornelia'ya el yazmasının kopyasının onda olup olmadığını sormuştu. Yanımda diye yanıtlamıştı kitapçı. Bana odasını gösterin. Cornelia otele aniden sığınmak zorunda kaldığından doğal olarak yanında bavulu yoktu. Çalınacak bir valiz, kilidi kırılacak bir çanta yoktu. Dolap ve çekmeceleriyle sadece oda vardı. Ama hiçbir yerde hiçbir şey yoktu. O lanet kopyayı nereye saklamış olabilirdi? Benny yatağın altına baktı, mobilya arkalıklarını aradı, banyodaki aynanın arkasına bile baktı. Sonra emin olmak için aynı yerleri bir defa daha aradı. Hiçbir şey. Telefon aizesini kaldırdı. Otelde kasa var mı? Güzel. Bay Rossi size kasada saklamanız için bir şey emanet etti mi? Söyleyebilir misiniz? Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. Benny çaresizce yatağın üstüne çöktü. Gözlerini defalarca odanın içinde gezdirdi. Karşısında duran dolaptaki askılardan birinde Cornelia'nın o sabah üstüne giyecek vakti bulamadığı ceketi asılıydı. Komiser ceketin ceplerini dikkatle aramıştı. Cüzdan ve bir dizi anahtarlık vardı. Yataktan kalkıp cüzdanı aramaya başladı. Kimlik belgeleri, bankamatik kartı, kredi kartları ve birkaç yüz avro. Başka bir şey yoktu. Anahtarları alıp parmakları arasında çevirdi ve birden yıldırım çarpmış gibi oldu. İlk bakışta uzaktan kumanda cihazı gibi görünen şey aslında bir USB'di. Bir flash bellek. Bir saniye sonra Benny resepsiyonun önündeydi. Bilgisayarınızı kullanmam gerek. Flash belleğimdeki bir dokümana göz atmak zorundayım. Ekranda hemen bir dizi klasör belirdi. Banka hesapları, iş, e-postaları, kataloglar, müzik. Benny hararetle tüm başlıkların üstünden geçti. Sonlara doğru olan bir klasörün ismi dikkatini çekti. PETT. Komiser üstünde koruma olmaması için dua ederek klasöre tıkladı. Monitörde açılan yeni ekranla birlikte Benny'nin de yüzünde kocaman bir gülümseme açıldı. Petterini'nin el yazmaları taranmış bir halde karşısında duruyordu. Eğer oraya giderken Punto koştuysa şimdi dönüş yolunda Benny'nin cesur ellerinde tam anlamıyla uçuyordu. Günlerden pazar olduğu düşünülecek olursa Margas'ı nerede bulabilirdi? Angela, Angela! Bu ne telaş, neredesin sen? Arabadayım, benim için bir iyilik yapmana ihtiyacım var. Elbette, bu arada San Marco harika. İçeride Mozart'ın Milano'da kaldığı aylarda her gün çaldığı bir org olduğunu biliyor muydun? Ah öyle mi, ne fantastik, dedi Benny nazikçe. Bunu ona bir başkası söylüyor olsaydı diri diri yerdi. Dinle Angela, sende Margas'ın cep telefonu var mı? Yine kıskançlık mı yapacaksın? Ona ulaşmam gerek, telefonu sende var mı? Elbette, vereyim mi? Boş ver, araba kullanıyorum, hem de çok hızlı, diye ekledi belirli bir gururla. Benim için yapman gereken şey bu zaten. Onu arayıp en kısa zamanda görüşmek istediğimi söylemen gerek. Petterini'nin el yazmasını buldum. Benny bunları söyledikten sonra sert düşüncelerine engel olamadı. Böylece seni aramak için yeni bir haber var mı diye sormak yerine başka bir bahane bulması gerekecek diye düşündü. Angela kısa bir süre sonra onu geri aradı. Hastanede hafta sonu nöbetindeymiş, seni orada bekliyor. El yazmasının tümüne mi ulaştın? Elimizde olandan çok daha fazla sayfa var. En son sayfada İtalyanca yazılmış birkaç satır ve Petterini'nin süslü imzası duruyor. El yazmasının tümü bu ve çevirmek için Margas'a ihtiyaç var. Bir taksi atlayıp ben de geliyorum. Hastanede görüşürüz. Benny hastaneye Angela'dan önce vardı ama Doktor Margas acil servise gelen bir vakaya müdahale etmek zorunda kaldığından komiserin sakince beklemekten başka çaresi kalmadı. Bekleme odasını defalarca karış karış dolaşmıştı ki doktorla Angela neredeyse eş zamanlı olarak geldiler. Margas oldukça sabırsız görünüyordu. Odama gidelim. Yerime bakması için yedek doktoru çağırdım. Kimse bizi rahatsız etmeyecek. Petterini'nin el yazmasının görüntüleri bilgisayar ekranında bir bir açıldı. Onların henüz görmediği sayfaların sayısı 30'dan fazlaydı. Margas daha iyi okuyabilmek için ilk sayfayı büyütürken zamana ihtiyaç olacak dedi. Anında tercüme edemez misiniz? Doktor bakışlarını ekrandan kaldırıp gözlüklerinin üstünden Benny'ye baktı. Komiser, Bu metinde Val di Blenio hamallarının dili olan Rabish dışında en az 3 bölgesel lehçe var. Ayrıca eğer bir sırrı ortaya çıkarmak gerekiyorsa bunu tam ve doğru bir çeviriyle yapmak gerekir. Anlamı bozmak için tek bir virgülü kaçırmak yeter. Zamana ihtiyacım var.
Benny'nin çaresizce bir sigaraya ihtiyacı vardı. Ne kadar zaman diye sordu iç çekerek.
Rubbish konusunda son çeviriyle oldukça akıcılık kazandığımı düşünürsek, temiz bir iş çıkarmak için birkaç saatçik diyelim. Saate bakacak olursak siz de bu arada bir şeyler atıştırabilir ya da bir yerlerde gezebilirsiniz.
Angela heyecanla atıldı. Evet, ben tekrar demir taçı görmek istiyorum.
Komiser Benny'den homurtuya çok benzeyen bir ses yükseldi. Tamam o zaman, dedi Margaz konuyu sonlandıran bir tonla. İki saat sonra geçen akşam gittiğimiz Santa Maria al Carrabiolo'nun karşısındaki yerde buluşalım. Ne de olsa 800 yıl önce bu olayın başladığı yer orası.
İki saati 10 dakika geçmişti. Angela demir taçını tekrar görme imkanı bulmuş, bir Türk gibi sigara içen Komiser Benny iyi ve kötü haberler almıştı. Dipnot, Türk gibi sigara içmek, fumare com uno turco, çok sigara içmek anlamına gelen İtalyan deyimi. Carniglia ölümden dönmüştü, kıl payı da olsa yaşayacaktı. Kritik saatler geçmemişti ama gidişat umut vericiydi. Doktorlar kısa bir süre sonra onunla konuşmasına izin verebilirlerdi. Rivera'ya gelince birçok ekibin peşinde olmasına rağmen ne yazık ki ondan hiçbir haber yoktu. Margas'ın önerdiği gibi bir şeyler atıştırmanın lafını bile yapmamışlardı. İkisinin de canı hiçbir şey istemiyordu. Böylece daha önce birçok kez olduğu gibi yine Santa Maria al Carrabiolo'nun karşısındaki kafenin açık havadaki masalarından birine oturup sessizlik içinde beklemeye başladılar. Doktor Margas nihayet geldiğinde komiserin saati Margas'ın 15 dakika geciktiğini gösteriyordu. Nefes nefese kalan doktorun gözlerinde heyecanlı bir ışık vardı.
Okuyun, dedi daha yerine bile oturmadan elindeki kağıtları uzatarak. İki kopya bastım. 23. ayımın sonu. Sayfa 306.